Arzın merkezine seyahat. Jules Verne.
Ayrım 3.
Arazi dikleşmeye başladıkça yürüyüş de zorlaştı. 3 saatlik yorucu bir yürüyüş bizi ancak dağın alt kısımlarına getirmişti. Burada mola verdik ve hafif bir kahvaltı yaptık. Şinefelsin yamaçlarını ağır ağır ve güçlükle tırmanmaya devam ettik. Sonunda yanardağın patlamaları sırasında meydana gelen taş yağmurlarının oluşturduğu bir tür merdiven belirdi karşımızda. Akşam 7'de bu merdivenin 2000 basamağını tırmanmıştık. Deniz 1000 metre kadar aşağımızda uzanıyordu. Kraterin konisinin alt kesimine ulaşmıştık. Keskin bir soğuk ve sert bir rüzgar vardı. Tükenmiştim. Bacaklarımın artık beni taşıyamadığını gören profesör rehberimizden mola vermesini istedi. Hans başını salladı ve aşağıyı işaret etti. Misto dedi. Auf Wanfö. Danca bilen amcama ne diyor diye sordum. Bak diye karşılık verdi. Aşağıdaki açık araziye doğru baktım. Kum, toz ve taşlardan oluşan kocaman bir bulut bir hortum gibi kıvrılıp bükülerek havaya yükseliyor. Rüzgar da onu Şinefels'in bizim bulunduğumuz tarafına doğru sürüklüyordu. Eğer oluşturduğu sütün bize doğru dönecek olursa girdabına kapılabilirdik. Rehberimiz hastikt, hastikt diye bağırdı. Bütün gücümüzle onun peşinden koşmamızı söylediği açıktı. Kraterin konisinin etrafını dolaşmaya başladı. Az sonra toz fırtınası dağı kapladı ve bu çarpışma esnasında da ortalık sarsıldı. Rüzgara kapılan taşlar sanki yanardağ patlıyormuşçasına yağmur gibi yağmaya başladı. Neyse ki kraterin öbür tarafına geçmiş ve kendimizi tehlikeden korumuştuk. Hans, geceyi kraterin kenarında geçirmenin pek akıllıca olmayacağına karar verdi. Dolambaçlı yolculuğumuza 5 saat daha devam ettik. Artık soğuğa ve aşağı dayanamaz haldeydim. Buna daha fazla dayanamayacaktım. Nihayet gece saat 11'de Şinefels'in zirvesine ulaştık. Kraterin içine sığınmadan önce ayaklarımın altında uyumakta olan adayı solgun ışıklarıyla aydınlatan gece yarısını, güneşini görecek zamanı bulabildim. Asıl yolculuk başlıyor. Akşam yemeğini yedikten sonra geceyi elimizden gelen en iyi şekilde geçirmek için yerleştik. Ertesi sabah sert havadan dolayı yarı donmuş bir halde ama parlak bir gün ışığı altında uyandım. Granit yatağımdan kalktım ve Şinefels'in zirvesinin güney tarafına tırmandım. Aşağıda uzanan manzara nefes kesiciydi. Derin uçurumlar kuyulara, göller su birikintilerine ve nehirler de derelere dönüşmüşlerdi. Batı yönünde ise göz alabildiğine okyanus uzanıyordu. Bir takım ayak sesleri duyarak döndüğüm zaman Hans ile amcamın geldiklerini gördüm. Evet Aksel, dedi amcam. İşte Şinefels'in tepesindeyiz ve işte iki doruk. Biri güneyde, diğeri kuzeyde. Üzerinde bulunduğumuz doruğun adı Hans tarafından bize söylendi. Hans'a danca bir şeyler sordu. Rehber yanıt verdi. Skartaris. Amcam muzaffer bir edayla bana baktı ve şimdi de sıra kraterde dedi. Krater, tepesinin genişliği 1,5 kilometre kadar olan ve tahminen 600 metre derinliğinde ters çevrilmiş bir huni şeklindeydi. Dip kısmının eni 150 metreden fazla değildi. Büyük huni şeklinde bir alay bozan tüfeğini hatırlattı bana. Bir tüfeğin namlusundan aşağı inmekten farksız bu, diye düşündüm. Üstelik de dolu olma ihtimali bulunan ve en küçük dokunuşta bile patlayabilecek bir tüfek. Ama artık çok geçti. Geri dönüş yoktu. Çabucak kahvaltı yaptık. Sonra Hans kratere girdi. Tek kelime etmeden onu izledim. Öğlen olduğunda kraterin dibine varmıştık. Kafamı kaldırdım ve yüz yuvarlak bir gökyüzü parçası gördüm yukarıda. Kraterin bir kenarından Skartaris'in boşluğa doğru yükselen zirvesi görünüyordu. Kraterin dip kısmında Şinefels'in bir zamanlar lav selleri fışkırttığı 3 tane baca vardı. Her bir bacanın eni yaklaşık 30 metreydi. Ben içlerine bakmaya korkarken amcam birinden diğerine koşuyor, nefes nefese kalmış bir halde kendi kendine bir şeyler konuşuyordu. Aniden bir çığlık attı. Kraterin ortasında kocaman bir granit kayanın önünde durmuş, kollarını ileri doğru uzatmış ve bacaklarını açabildiği kadar açmıştı. Aksel diye bağırdı. Buraya gel. Ona doğru koştum. Bak dedi. Mutluluğunu olmasa da şaşkınlığını paylaşarak kayanın üzerinde zamanla yarısı silinmiş işaretlerle yazılmış o uğursuz ismi gördüm. Arne Saknussem dedi amcam mutluluk dolu bir sesle. Hala şüphelerin var mı? Cevap vermedim. Endişeyle granit koltuğuma döndüm. Orada düşüncelere gömülmüş halde ne kadar oturduğumu bilemiyorum. Ancak başımı kaldırdığımda kraterin içinde yalnızca Hans'ın ve amcamın bulunduğunu gördüm. Üç İzlandalı Stapi'ye dönmek için yola çıkmışlardı. Yere uzanıp rahatsız bir uykuya daldım. Dağın içinden gelen sesler ve titreşimler olduğunu hissettim. Sıçrayarak uyanıyordum. Kraterin içindeki ilk gecemiz işte böyle geçti. Ertesi gün Koni'nin tepesine kurşuni ve bulutlu bir gökyüzü çökmüştü. Bu durum amcamı öfkelendirdiyse de bana yeni bir umut verdi. Önümüzde bulunan üç yoldan yalnızca biri Saknussemm tarafından kullanılmıştı ve biz onu Haziran ayının son günlerinde üzerine düşecek olan Skartaris'in gölgesi sayesinde tanıyacaktık. Eğer gün ışığı olmazsa gölgede olmazdı. Haziran'ın 25'indeydik. Eğer hava 6 gün daha kapalı olursa keşif başka bir ila ertelenmek zorunda olacaktı. Gün yavaşça geçip gitti. Ancak kraterin dibinde hiçbir gölge belirmedi. Amcam benimle tek kelime bile konuşmadı. Saatler boyunca oturduğu yerden öfke dolu gözlerle gökyüzünün sisli derinliklerine baktı. Ertesi gün sürekli yağmur yağdı ve Hans bize lav bloklarından bir sığınak yaptı. Sonraki gün gökyüzü halen bulutluydu. Ancak 28 Haziran pazar günü güneş ışınlarını kraterin içerine boşalttı. Her kaya, her taş parçası, her türlü cisim toprağın üzerinde gölge oluşturdu. Skartaris'in gölgesi de belirgin bir şekilde göze çarpıyor ve güneşin hareket etmesiyle birlikte yer değiştiriyordu. Gölgeyle birlikte amcam da yer değiştiriyordu. Sonunda gölge ortadaki bacanın üzerine düştü. Amcam, "İşte orası!" diye bağırdı ve danca ilave etti. "Orası, arzın merkezine gidiyoruz." Hans'a baktım. Sakin bir tavırla, "Forut," dedi. Amcamın verdiği karşılık Hans'ın sesinin yankısı gibiydi. İleri. Saatime baktım. Biri 13 geçiyordu. Asıl yolculuğumuz şimdi başlıyordu. Ortadaki bacaya doğru yürüyüp bir kayanın üzerinden eğilerek aşağı baktım. Bacanın duvarları dikti. Ancak aşağı inmemize yardımcı olacak sayısız girinti çıkıntıyla doluydu. Deliğin ağzına bağlanacak bir ip inişimize yardımcı olurdu. Ama aşağı indikten sonra ipi nasıl alacaktık? Çözüm yolunu amcam buldu. 120 metre uzunluğunda, parmak kalınlığında bir ip çıkardı. Yarısını aşağıya saldı. İpi bir lav bloğuna doladı ve ikinci yarısına da aşağı attı. Artık hepimiz ipe tutunarak aşağı inebilirdik. İpin kurtulmasını engellemek için de iki ucunu birden tutmamız yeterliydi. 60 metre aşağı indiğimizde ipi toplayıp aynı işlemi yeniden yapacaktık. Profesör, "Tamamdır," dedi hevesli bir tavırla. "Haydi aşağı inelim." Bu sözleri duyunca ürperdim. Cihazları, aletleri ve erzağı bölüşerek inişimize başladık. Önce Hans indi, sonra amcam, ardından da ben. Hiç gürültü çıkarmadan iniyorduk. Sessizliği bozan tek şey yerlerinden koparak düşen taşların çıkardığı seslerdi. İki kat halindeki ipi tek elimle tutarak aşağı doğru kayıyor, ayaklarımla ve demir uçlu bir sopanın yardımıyla da hareketlerimi kontrol ediyordum. Tek korkum asıl olduğum ipin boşalmasıydı. Yarım saat sonra geniş sayılabilecek bir çıkıntı bulduk. Hans ipin bir ucunu çekti. İpin diğer ucu küçük taşlar ve lav parçalarından oluşan bir yağmur eşiğinde aşağı geldi. İpi yeniden doladık. Yarım saat sonra 60 metre daha aşağı inmiştik. Aradan 3 saat geçtikten sonra bile bacanın dibini göremiyordum. Halen iniyorduk. İpi 14 kez toplamıştık ki Hans aniden bağırdı. "Durun!" Eğer zamanında duramasaydım, çıkmaz yol. Sabah 8'de gün ışığıyla uyandık. Taş duvarları aydınlatacak kadar parlak bir ışık olduğu için de etrafımızı görmekte güçlük çekmedik. Bisküvi ve etle güzel bir kahvaltı yaptık. Yanında da cinle karıştırmış birkaç yudum su içtik. Kahvaltıdan sonra amcam cihazlarını kontrol etti ve defterine şunları yazdı. 29 Haziran Pazartesi. Kronometre 08.17. Barometre 75 bar. Termometre 6 derece. Yön doğu güneydoğu. Pusuladan okuyarak yazdığı bu son kelimeler amcamın önceki gece gösterdiği karanlık geçidi işaret ediyordu. Amcam, "Şimdi yolculuğumuz gerçekten de başlıyor," dedi. Eşyalarımızı yüklendik ve elindeki fenerle yol gösteren profesörün ardından geçide girdik. O anda başımı kaldırarak bir daha asla göremeyeceğime emin olduğum İzlanda göğüne son kez baktım. Tünelin duvarları parıldayan çizgi çizgi bir lav tabakasıyla kaplıydı. Zemin oldukça dik bir eğimle aşağı doğru iniyor ama basamak gibi çıkıntılar yürümemize yardımcı oluyordu. Tavandaki berrak kristal gözyaşlarını andıran küçük kuvars kabarcıkları avize gibi başımızın üzerinde asılı duruyor ve sanki biz geçtikçe aydınlanıyorlardı. Korkuyordum korkmasına ama manzarayı da bir o kadar güzel buluyordum. Muhteşem diye bağırdım. Amca ne manzara ama? Amcam. Vay, sonunda bütün bunların kıymetini anlamaya başlıyorsun öyle mi Aksel? Dedi. Daha da güzel manzaralar göreceksin. Şimdi hızlı yürüyelim. İlerledik. Yanımdaki pusulaya sık sık bakıyordum. Yolun sürekli olarak güneydoğuya doğru gitmekte olduğunu fark etmiştim. Bir şeyler yemek ya da dinlenmek için bile mola vermeden 4 saat boyunca yürüdük. Amcam akşam saat 8'de mola vereceğimizi söyledi ve fenerleri kayadaki bir çıkıntıya koydu. Hava dar, mağara gibi bir yerdeydik. Hatta nereden geldiğini anlayamadığımız küçük esintiler bile hissedebiliyorduk. Ama aslına bakarsanız öylesine aç ve yorgundum ki bu pek de umurumda değildi. Hans bir lav kayasının üzerine yiyecekleri koydu. İştahla karnımızı doyurduk. Beni endişelendiren bir tek şey vardı. Su stoğumuzun yarısı daha şimdiden tükenmişti. Yalnızca 5 gün yetecek kadar suyumuz var dedim rahatsız bir sesle. Tasalanma Aksel. Kesinlikle bir yeraltı kaynağı bulacağız. Ne zaman? Bu lav katmanından çıktığımız an tabii ki. Su kaynaklarının bu duvarların arasından geçebileceğini mi düşünüyordum? Bu konuda bilgim yoktu. O yüzden de yanıt vermedim. Amcam defterine bir şeyler çizmeye başladı. Sonunda gözlemlerime göre dedi. Deniz seviyesinin 3000 metre altındayız. Sıcaklık ne kadar Aksel? Bulunduğumuz yerde 81 derece olması gereken ısı yaklaşık 15 dereceydi. Bu da beni düşündürdü. Ertesi gün yani 30 Haziran'da sabah 6'da yeniden aşağı inmeye başladık. Hans öğleye doğru durdu. Ah bir yol ayrımına geldik dedi amcam. İki tünelin bulunduğu bir kavşaktaydık. İkisi de karanlık ve dardı. Hangisini takip etmeliydik? Amcam doğudaki tüneli işaret etti ve biz de girdik. Bu yeni galerinin eğimi çok azdı. Kimi zaman kayaların oluşturduğu yüksek kemerlerin altından geçmemiz gerekiyor, ardından da dar ve alçak tünellerde sürünmek zorunda kalıyorduk. Sıcaklık dayanabilir bir seviyede sabitlenmişti. Akşam üzeri saat 6'da 8 kilometre güneye gitmiş, ancak 400 metre daha derine inebilmiştik. Amcam dinlenmek için mola vermemizi söyledi. Fazla konuşmadan yemek yedik, ardından da hemen uykuya daldım. La patikasını takip ederek ilerlemeye ertesi günde devam ettik. Birkaç saat sonra tünelin yukarı doğru hafifçe meyillenmeye başladığını fark ettim. Meyildeki bu değişiklik yürüyüşümü yavaşlatacak kadar belirgin hale gelmişti. Profesör sabırsızca ''Sorun ne Aksel?'' diye sordu. ''Yoruldum.'' diye yanıtladım. ''Ne? Aşağı doğru inmekten başka bir şey yapmadığımız halde mi?'' ''Özür dilerim ama yukarı doğru çıkmak demek istiyorsunuz herhalde.'' Eğer bu şekilde devam edecek olursak İzlanda'da yüzeye çıkabiliriz. Profesör hata yaptığına inanmak istemeyen bir tavırla başını salladı. Hans'a devam etmesini işaret etti ve ben de aceleyle arkalarından gittim. Bu labirentte onları gözden kaybetme düşüncesi tüylerimi ürpermişti. Öğle üzeri galerinin duvarları değişmeye başladı. Lav tabakası yerini sert bir kayaya bıraktı. Bitkilerin ve hayvanların ilk kez ortaya çıktıkları döneme ait kaya çeşitlerine rastlamıştık. Bunun kanıtını daha 100 metre gitmeden buldum. Ayaklarımın altındaki bitki ve kabuk kalıntılarından oluşan bir toz vardı. Duvarlarda kaya yosunu ve otların belirgin izleri görülüyordu. Tesbih böceği gibi bir hayvana ait bir kabuk buldum. Ve amcama yetişerek ''Buna bakın!'' dedim. ''Eh!'' dedi. ''Bir kabuk, hepsi bu. Ama görmüyor musunuz ki?'' ''Evet, görmesine görüyorum.'' Tünel yükseliyor. Bir hata yapmış olmalıyım. Ama bu galerinin sonuna ulaşmadan bundan emin olamam. Amca, devam etmekte haklı olabilirsiniz. Ama bir şey daha var. Nedir o? Suyumuz azaldı. Öyleyse Aksel, suyu idareli kullanmalıyız. Gerçekten de buna mecburuz diye düşündüm. Ne kadar dikkatli olursak olalım, suyumuz 3 günden fazla dayanmazdı. Galeride, ertesi gün boyunca bir kemerler dizisi çıktı karşımıza. Cuma günü susuzluğu iyiden iyiye hissetmeye başlamamdan bir gece sonra galerinin dolambaçlı koridorlarında yeniden yola çıktık.
Ayrım sonu.